Ayrım 34. Tarihçilerin Kutbu Halil İnalcık kitabı. Söyleşi Emine Çaykara. Sayfa 436. Beyoğlu'nda bir lokantada öğle yemeği. Hocam, saraya özgü bir yemek seçtiniz. Evet, öyle oldu. Gülüyor. Bugün dünyada en meşhur mutfaklardan biri bizimki. Üçüncü diyorlar. Bir Fransa, iki Çin. Doğru, üçüncü. Dikkat edin, Çin olsun, Fransa olsun, hep sarayın, kralın, hükümdarların hakim olduğu patrimonyal toplumlar bunlar. Bu toplumlarda saray bütün sanatlarda olduğu gibi mutfakta da öncülük etmiştir. Bütün sanatlar saraydan çıkıyor. Neden? Patrimonyalizm sonucu devlet, mülk, tebaa, her şey hükümdarın varlığına bağlı sayılıyor. Saraydaki mutfak bir atölye gibi işler. Genel mutfaklar yanında sultana özgü kuşhane var. Aşçı sultanın damağına hitap eden bir tat yarattı mı caize alır, bütün dehasını damağa en hoş gelen yemekleri yaratma üzerinde toplar. Porsiyonlar küçücük olduğu için kuşhane deniyor, değil mi? Bilmem. Porsiyonlar sahanlarda gelir. Herkes bir lokma alır ve gider. Saray iki kısma ayrılır. Birun, dış ve enderun, iç. Birundaki halk için, bilhassa elçiler falan geldiğinde, divanda ziyafet verilir. Vezirler ayrı bir sofrada, daha küçük devlet hizmetlileri ayrı bir sofrada yer. Bu merasimin başı Çaşnigir başıdır. Hizmetinde Çaşnigirler vardır. Divanın bulunduğu ikinci avluda Sinan'ın yaptığı mutfaklar halka yemek hazırlar. Sinan'ın dehası o mutfak bacalarıyla saray silüetine gerçekten haşmet kazandırmıştır. Çaşnigir ne demek? Çaşnigir, tadımlık alıp çeşnisini kontrol eden görevli. Farsça çeşniden geliyor. Çaşnigir başının arkasında 15-20 çaşnigir sahanlarla bekler. Bir sahan konur. Herkes birer lokma alır. Sahan kalkar. Çünkü arkada 15-20 sahan var. Ne geleceği belli değil. Hemen yerine yeni bir sahan konur. Tabii ki isterlerse bir müddet daha kalır. Orada ana mümkün mertebe değiştirilir. Sultanlar Fatih ile birlikte tek başına yemek yiyorlar diye biliyordum. Ona geçeceğim. Bu Birun'daki. Birun tam olarak neresi? Divan dediğinize göre Topkapı Sarayı'nın ikinci avlusunda olmalı. Evet, padişahın asıl sarayı, merasim kapısı, kubbeli Darüssaade arkasındaki saraydır. Enderun, iç saray adıyla anılır. Enderun da iki kısımdır. Bir ak ağaların idaresinde bulunan ve sultanın günlük hayatında yaşadığı kısım, bir de harem. Harem, kanuni zamanda Hürrem Sultan'la Topkapı'ya geliyor. Daha önce kadınlar Bayezid'de, eski sarayda kalırlardı. Bugün İstanbul Üniversitesi ana binasının olduğu yer. Eski sarayda yine de küçük bir harem varmış. Maşallah, siz bu konuda hayli bilgi sahibisiniz. Bildiğimize göre harem teşkilatının Topkapı Sarayı'na gelmesi Hürrem Sultan'la. Biliyorsunuz Süleyman ona nikah yaptı. Yoksa padişahla buluşacak cariyeleri Valide Sultan takdim ederdi. Valide Sultan ikinci sultan gibidir. Haremde hakimdir. Öyle bir cariye sultanın karşısına geçip de sultanın fantezisini celbedemezdi. Şimdi Enderun'daki sultanın yemeğine gelelim. Kuşhanede pişen yemekleri özel aşçılar hazırlardı. Galiba hünkâr beğendiği ilkin orada hazırlanmış olmalı. Dikkat edin, birçok yemek adları sarayla ilgilidir. Bugün Türk mutfağının üstünlüğü, nefaseti Osmanlı saray mutfağından yaratılmış olmasından. Peki sultanın yemeğini kim tadıyor? Çaşnigir başı Birun'daki yemekleri tadıyor. Sarayın Enderun kısmında bulunan sultanın günlük hizmetleriyle ilgili odalar vardır. Mesela sultanın emniyetiyle ilgili oda has odadır. Amiri has oda başıdır. Padişaha ait şeyler hep has adı alır. Has oda padişahın kişisel hizmetleriyle, mesela giyimiyle, atını hazırlamakla, gece uyurken emniyetini sağlamakla görevlidir. Bir de seferli odası vardır. Burada berberler, musiki şinaslar, hanendeler ve bu arada sultanın yemeğiyle ilgili olan kimseler bulunur. Hazinedar başı vardır. Sultana ait hazineler onun kontrolü altındadır. Mahiyetinde 20-30 yamak vardır. İç sarayda, Enderun'da hizmet görenlere genelde iç oğlanı denir. Osmanlı yüksek sanatı aslında saray sanatıdır. Kuyumculukta en iyi kuyumcu kuyumcu başıdır. Sultanın hizmetindedir. En iyi yemek yapan aşçı oradadır. Vaktiyle Bolulular tek elindeydi. Ta o zamanda dahi Bolulu aşçılar meşhurdu demek. Sarayda da mı Bolulular hakimdi? Sarayda da vardı. O bölgeye yakın bir yerde iki grup arasında kavga çıktı. Neyse, yemeğimizi yiyelim. Yemeğe devam ediyoruz ama sohbet sürüyor, teyip açık. Peki Fatih'ten başlayarak sultanlar tek başına yiyor yemeğini, değil mi? Doğru. kanunnamede şöyle der: Cenab-ı Şerifimle kimesne taam yemek kanunun değildir. Meğer ehli iyalden, aileden ola. Onun mutfak defterini Ahmet Refik buldu, neşretti. Her gün yediği yemeklerin malzemesi malum. Ne seviyor en çok, biliniyor mu? Mesela karidesi seviyormuş, gülüyor. Balık, tavuk, pilit seviyor. Vaktim yok. Fatih'in hayatını bir roman gibi yazmak isterdim. Savaşları, ahlakı, yemesi, içmesi, yeisleri, sevinçleri, hayal kırıklığı, tüm kişiliği. Bu kadar çok biliyor muyuz belgelerden? Oldukça. Mesela büyük oğlu Mustafa Konya Sancakbey'i ölüyor. Fatih onu çok severdi. Mustafa içkiye, eğlenceye düşkün. Şehzadelerin çoğu öyle. Mustafa erken yaşta 1474'te ölüveriyor. Yanındaki içi olanları ve şahsi eşyaları Fatih'in sarayına gönderiliyor. Fatih oğlunun ölüm haberini vermekte tereddüt ediyorlar. İtalyan içi olanı Jean Marie Angiolello gelenler arasında. Fatih ölünceye kadar da ona hizmet etti. Fatih ölünce büyük kargaşa, Yeniçeri isyanı çıktı. O da fırsat bulup İtalya'ya kaçtı ve hatıralarını yazdı. Fatih devri için en mühim kaynaklardan biridir. Onu Romanya'da Ursu neşretti. Historia Turkesca, Bükreş, 1910. Metin elimizde. Bu hatıratı Kazım Neki adında bir Arnavut Türkçe'ye çevirdi. TTK yazmaları arasındadır. Fatih 1481'de ölüyor. Demek ki 6-7 senelik hatırat. Ne yapıyor oğlu ölünce? Fatih son derece üzülüyor. Angiolello, Fatih'in Türk usulü nasıl matem tuttuğunu anlatıyor. Evvela odanın zeminindeki bütün halıları attırıyor. Yerde bağdaş kuruyor. Başındaki külahı yere atıyor. İniltilerle ağlıyor. Matem tutuyor. Göz şahidi o. 1481'de Fatih ölünce çıkan isyanı da en etraflı Angiolello'dan öğreniyoruz. Fatih'in despotik idaresinden bıkan Yeniçeriler bütün nefretlerini Vezir-i Azam'ı Karamani Mehmet Paşa üzerinde topluyorlar. Katledip ölüsünü atın kuyruğuna bağlayarak sokaklarda sürüyorlar. Hocam abartıyor, eklemeler yapıyor olabilir mi? Sanmam, başka kaynaklarla mukayese ediyoruz. Fatih çok mu despot hocam? Öyle görünüyor. Birkaç dil bildiğini, çok okuduğunu, kültürlü olduğunu okuduk. Biliyoruz da. Bunu bilmiyordum. Doğru ama biz idealize ediyoruz. Tarihçi olarak toz konduramıyoruz padişahları. Hadi yemeğimize dönelim şimdi. Pera Palas. Dün hava çok güzeldi. Boğaz Asettin'inizi gizerdiniz mi? Dün sabah Ortaköy'e gitmeye karar verdim. Kimse yoktur zannediyordum. Saat 10'a doğru oradaydım. Baktım kaynıyor. Turistler, halk. İncik boncuk satan sanatkar insanlar, mesela bir emekli öğretmen güzel şeyler yapmış, mutfağa asmak için biber, domates ve bazılarını yapmış. Ne kadar güzel. Bayağı sanatkar yetiştiriyor orası. Bundan 6-7 sene önce Beşiktaş'ta otururken ne akşamları oraya gidiyordum. Beşiktaş'ta mı oturdunuz bir dönem? Arıt merkezinde kaldığım için sık sık Ortaköy'e gidiyordum. Ortaköy eskiden beri İstanbul'un gayrimüslim zenginleriyle konaklarının bulunduğu yerdi. Havra, kilise, camisiyle her bakımdan İstanbul'u temsil eden bir semtti. Bugün de iki alem yan yana orada. Bir yanda tamtamlar, diskolar, öbür tarafta Abdülmecid'in camii ve ezanı bekleyenler. Birdenbire ezan okunur, tamtamlar susmaz. O tezat beni çok etkilemiştir. Bu sefer gittiğimde her şey güzeldi. Fakat öyle bir kalabalıkla karşılaştım ki... Hay Allah, ne oldu? Çayhanelerden birinde oturmak istedim. Öndeki boş yere oturamazsınız dediler. İki tane kabadayı genç beni adeta iterek uzaklaştırdılar. 10 dakika oturup bir çay içeceğim. Öndeki yerleri kalabalık müşteri yahut oyun oynayanlar için saklıyorlarmış. Ötekine gittim, aynı şey. Havam bozuldu. Kaba, acımasız bir toplum olduk. Demek daha insan olmamışız dedim. Bir ihtiyar gelmiş oturmak istiyor. Ne olacak ki? Sonra muhteşem Ortaköy Camisi'ne gittim. Yüzyıllardan kalmış bir hatıra, pırıl pırıl. Geçen yüzyıllara ağlar gibi damlıyor. Sonra baktım bir vapur yaklaşıyor, koştum. En sevdiğiniz gezilerden, Boğaz gezisi istediğinizi karşıladınız böylece. Ya, Ortaköy'den vapura bindim. Mavi deniz, okurların güzelliği, sahilde beyaz pembe yalılar. Bir hayal alemi gibi. Ama öbür taraftan o çayhanenin önünde gördüğüm muamele keyfimi bozmuş. Güzel bir korunun tam ortasında bir bina yapılmış. Bir mikrop yuvası gibi o koruyu mahvedecek. Başkaları da gelecek. Boğaz dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir güzellik. Jeolojik devirlerde Karadeniz taşmış, yükselip vadileri doldurmuş, boğaz ortaya çıkmış. Boğazda bakarsanız bir merhalede dört taraf, çepeçevre tepeler, güzel korular, yalılar. Bir göl gibidir orası. 15 dakika gidersiniz, yeni bir göl, yeni bir manzara. Ben diyorum ki Boğaz 10 tane göldür. Yan yana konmuş masalımsı bir göller dünyası. Romantik Osmanlı bu masalın büyüsüne kendini kaptırmış. Biz şimdi tahrip ediyoruz. Bakıyorsunuz güzel bir koyun üzerinde kat kat 8-10 tane aynı tip ev. Güzel bir yüzü tırmalamak gibi bir şey. İnsan hem üzülüyor hem de o tabiatın hala direndiğine seviniyor. Bu gezintiler bana çok ilham veriyor. Bir kere daha kani oldum ki yeni Türkçe ikna derler. Kani başka, ikna başka halbuki. Burası ayrı bir alem. Bakın yine eski kelimelerle konuşuyorum. Eski kültürü dili bilmediğimizden doğru olmasa da ondan yeni bir şeyler uyduruyoruz. Eski kültürü unutmuşuz, bozmuşuz. Padişahların adını bile doğru telaffuz edemiyoruz. Son sultanın adı Vahdettin değil, Vahidettin. Dinin tek seçkin kişisi. Madem ki bu toplum içinde yaşıyoruz, yüzyıllar önceden gelen bu kültürü de anlamak, korumak zorundayız. Biz onun bir parçasıyız, yoksa yok olup gideriz. Bilmediğimiz için daha kolay tahrip ediyoruz. Bilince kıyamayız. Tabii anlamadığımız için. Mesela gazelin güzelliğini anlamak için birçok edebi sanatı bilmek lazım. Bilmeden takdir edemezsiniz. O sanatları biliyorsanız hayran olursunuz. Eski kültürün, dilin cahiliyiz. O güzellikleri görmekten uzağız. Ben iki nesil arasındayım. Osmanlı doğmuşum. 1918. Hayır, 1917. 1917 mi Haydarpaşa'daki patlama? Evet, 6 Eylül 1917. Siz annenizin söylediği gibi bir gün sonra doğduysanız 7 Eylül doğum tarihiniz. 26 Mayıs değil. Muse'nin Mayıs şiiri güzeldi ama. Ya bravo, nasıl buldunuz? Size müteşekkirim. Hocam, arşivlerde çalışıp Osmanlı tarihini değiştiren sizsiniz. Bence bu konu ilginizi çekmemiş. Gülüyor. Gerçekten teşekkür ederim. Konumuza dönersek şimdi tam modern de sayılmayız. Mesela Boğaz'ın güzelliklerini anlayacak kadar estetiğe, duaya önem verseniz o binaları yaptırmazsınız. Ona izin veren çoğu belediye başkanı canım bu eski şeyler nedir ki diyor. Yahut işin içine arsa spekülasyonu karışıyor. Ne yazık ki ağıza da çok çiğnenen bir cümleye dönüşse de geçmişi bilmeyince ne olduğumuzu da bilemiyoruz. Geleceğe de sağlam bakamıyoruz. Doğru bir cümle. Dolayısıyla modern de olamıyoruz. Yolda yürürken Türkiye'nin ruhunu okur, her şeyi görürsünüz. Eskinin ince bir kültürü, güzel kuralları vardı. İnsanlar birbirini gördükleri zaman güzel tabirlerle ayrılırlardı. Eskiden Allah'a emanet derdik, bugün bay bay diyoruz. Allah'a ısmarladığa karşılık olarak güle güle denirdi. Her şeyde insanlar arasında güzel ilişkiler, güzel kurallar vardı. Eskinin Allah'a emaneti yerine çeviri Türkçesi kendine iyi bak deniyor bir de. Gülüyor. Take care of yourself'in tercümesi. Taklitçi maymunlara dönüyoruz. Ve kültürünü taklit ettiğimiz insan bunu gördüğü zaman bizi küçük görüyor. Eğitim çok önemli. Tabii eski kültürün modern hayata uymayan kurallarını canlandıralım. Demek istemiyorum ama başka kültürün adet ve kurallarını taklit yerine kendimize özgü adetler yaratmalıyız. Batıya yöneliyor, onu kendimizden üstün görüyoruz. Bizden üstün mü sizce? Hiçbir kültür diğerinden üstün değildir. Afrika'nın ortasındaki kabilenin kültürü, Batı'nın Londra'daki kültürüyle aynı değerdedir. O kültür, toplumun yarattığı, onun hayat fonksiyonlarını yerine getiren bir yaşam cihazıdır. Her toplumda onun yaşam kurallarını tayin eden belli bir yapı vardı. Batılaşmada eski sistemle çatışma yahut yozlaşma doğuyor. Dilimizin nasıl yozlaştığını evvelce anlattım. Hocam sizi yordum. Söyleşiyi bugünlük bitirdik ama sizde bir telaş görüyorum. Bir yere mi gideceksiniz? Arşive çalışmaya gidiyorum. Hangi arşive gideceksiniz? Başbakanlık Osmanlı Arşivine. İstanbul tarihi ile ilgili bir vesika, bir defter var. Dün oradaydım. Arşiv müdürü defteri buldurdu. Bugün öğleden sonra gidip defteri inceleyeceğim. Hala arşivde atıyor kalbiniz. Evet, gerçekten kalbim atıyor. İstanbul tarihini yazmak istiyorum. Çok önemli bir vesika var elimde. Bizantinistler bekliyor yayımlanmasını. Hangi vesika bu hocam? Fatih İstanbul'u fethettikten 2 sene sonra 1455 yılında İstanbul'daki bütün binaları ve içindekileri tahrir ettiriyor. Deftere geçirtiyor. Cizye'ye tabi mi değil mi görüyorsunuz. Mesela bina 2 katlı, içinde bir Yahudi acuze yaşıyor. Cizye alınmayacak diyor. İslam hukukuna göre bir toprak veya şehir kahren, yani zorla alındığı zaman oradaki halk esir edilebilir ve onun bütün binaları, toprağı devlete ait olur. Cizye vergi değil mi? Evet, baş vergisi. 1455'te şehrin harap Bizans'ın karakteri daha değişmemiş. Manastırlar, kiliseler duruyor. Yani Osmanlı binaları daha yapılamamış. Bizans tarihi için son derece önemli bir belge. Manastırlar tasvir ediyor. Manastır içinde yemekhane, yatakhane, misafirhane, kiliseler tasvir ediliyor. Kızlar Manastırı diye bir yer var mesela. Asker kutsal diye dokunmamış oradaki rahibelere. Bu gibi Bizans'ın fetihten hemen sonraki durumunu tespit eden bir vesika bu. Okuması güç. Rumca isimler var. Mesela Drapoze. Büyük hane, konak. Nasıl çıkardınız bu Rumca kelimelerin anlamını? Bizans üzerine eserlerin tetkiki yardım ediyor. Asıl yardımcım Profesör Elizabeth Zakariadou oldu. Bir harita yaptım. Bu belge hakkında Princeton'da bir konferans verdim. Fatih'in büyük kaygısı şehri nüfuslandırmak. Fatih Tekirdağ'dan, Bolu'dan Müslümanlar getirip yerleştirmiş. Gelen Türkler harap şehirden kaçmış, sonra Rumeli'deki bütün Yahudileri getirip yerleştirmiş. Şehri nüfuslandırmak, canlandırmak için büyük atılımı var Fatih'in. Bu defterin Haliç kısmı noksan idi. Şimdi onun peşindeyim. Baş muhasebede bir deftere konmuş, görüyorsunuz. 87 yaşındayım, araştırmayı bitirmiş değilim. Gülüyor. Hep mi böyleydi hocam? Hep böyleydi. Eğer kendi konunuzda yoğunlaşmazsanız yapamazsınız. En aşağı 100 dosyam var. Binlerce, binlerce fiş. Kartotekim var. Çeşitli konular kutular içinde duruyor. Mesela esnaf teşkilatı için gelişmiş bir kartotekim var. 60 yıl içinde çıkardığım fişlerin hepsi orada. Şimdi o konuyu alsam uzunca bir makale yazabilirim. Yine mesela ünvanlar üzerinde bir yazıya başladım, bitiremedim. Çünkü Emine Hanım beni çağırdı. Gülüyor. Ünvanlardan siyasi kavramları çıkarma metodunu bize rahmetli Fuat Köprülü öğretmişti. Mesela Orhan Gazi, Sultan Alguzat'tır. Sultan Alguzat nedir? Gaziler Sultanı. Anadolu beylikleri Selçuklu sultanları hariç hiçbir sultan ünvanı kullanamazdı ama Osmanlılar çok uzakta oldukları için Gaziler Sultanı ünvanını kullandılar. Bu genel anlamda Müslüman sultanı demek değil. Sadece Gaziler Sultanı. Orhan Gazi ne zaman gerçek sultan oldu? İran'da tabi olduğu İlhanlı Sultanı Ebu Said Bahadır Han çocuk bırakmadan öldüğünde Anadolu beyleri sultan ünvanını aldılar. Sultan ünvanı Sultanül Azam, Sultanül Muazzam gibi bir ünvandır. Kitabelerde, paralarda görülüyor. Orhan Gazi 1335'ten önce bu anlamda sultan değildi. Sultanül Alguzat idi. Halbuki Osman Gazi'ye bile bugün bağımsız hükümdar sultan payesi veriyorlar. Tamamen yanlış. Bunun gibi ünvanlar üzerinden siyasi neticeler çıkarmak için binlerce fiş kullanıyorum. Okuduğumunuzu gayet tabii unutursunuz. Okuduğumdan fişler çıkarıp koyuyorum. Eğer böyle organize olmazsanız ilim yapamazsınız. Yani o tasnif elinizde olunca kolay yazıyorsunuz. Kolay oluyor. Tabii sırrımı bilmiyorlar. Efendim nasıl hatırlıyorsunuz binlerce olayı diyor. Gülüyorlar. Halbuki katatek var. Anadolu Kavağı ve Yoros Kalesi. Hocam sonunda bana Yoros Kalesi'ni gösterebileceksiniz. Çok etkileyici bir manzara var. Burası ne için kullanılmış? Bakın burası için Semavi Eyici'nin kitabı var. Avrupa'dan gelen seyyahlar çok gezmiş bu kaleyi biliyorsunuz. Bu hisar Karadeniz ağzında Boğaz'ı ve İstanbul'u koruyor. Aynı zamanda bir gümrük istasyonu. Ta Aydın'a kadar olan gümrük bölgesinin başlangıcı burası. Eskiden bu limanların gümrük imtiyazı aynı kimseye verilirdi. Kale boğazın ağzında bu hakim tepede Karadeniz'den gelecek saldırılara karşı kontrol amacıyla kurulmuş. 9. yüzyılda Dinyeper'den Kuzeyliler yani Normanlar, Vikingler Karadeniz'i geçip bu bölgeleri yağmalıyor. Osmanlı zamanında. Osmanlı devrinde de aynı şey oluyor. Dinyeper üzerinden Zaporoz Kazakları ufak gemilerle Yeniköy'e kadar gelip yağma yapıyorlar. O zaman Yeniköy'ün zenginliği Karadeniz ticareti yapan Rum mevluncuların oturduğu yer olması. 1630'lara doğru Anadolu'ya Karadeniz kıyılarına saldırılar artıyor. Halk sahilden içerilere kaçıyor. Çoluk çocuk esir alıp gidiyorlar. Bu cüretkar akınları Naima tarihi yazıyor. Bizanslılar bu kaleyi kullanmış. Bizans zamanında adı Hieros. Osmanlılar alınca buraya Yoros Kalesi diyorlar. Hieros kutsal demek eski Yunanca'da. Öyle mi? Şunu tespit ettim. 1304'te Osman Gazi, 1305'te oğlu Orhan Gazi Kocaeli'ne akın yapıyorlar. İznik hedef, akıncılar Yoros'a kadar geliyor. Bu bilgi bize çağdaş tarihçi Georgios Paşimeres'ten geliyor. Görüyorsunuz dış kale, iç kale, burçlar var. Düşman tabii kaleyi alamıyor. Etrafı yağmalıyorlar. Böylece Türklerin Boğaziçi'ne hangi tarihte geldiğini tespit edebiliyoruz. 1329 Pelekanon Savaşı'nda sonra Orhan Gazi Üsküdar'dan Yoros'a kadar Boğaz'ın Anadolu tarafını ele geçiriyor. Karadeniz ticareti çok önemli tabii. Bu kale daha önce Cenevizlerin eline geçmiş. Biliyorsunuz Karadeniz ticareti Cenevizlerin tek elindeydi. Bizans İmparatoru Mihail Paleologos İstanbul'u 1261'de Latinlerin elinden geri aldığı zaman Cenevizlerin yardımına karşılık olarak Karadeniz ticaretini onlara verdi. Venedik sonra bunu tanımadı. Büyük mücadeleler çıktı. Ama Samsun, Trabzon, Kefe gibi yerlerde şehir dışında Ceneviz kolonileri yerleşti. Cenevizler kolon etrafını surlarla çeviriyorlar ve yerli hükümdarlarla aralarında savaşlar oluyordu. Galata zamanla gelişiyor. Galata'da Cenevizler evvela Bizans'tan ticaret için bir yer istiyor. Kolonileri yerleşiyor. Zamanla burayı hisarla çeviriyorlar. Sonra yeniden halk geliyor. Şehir genişliyor. Yeni bir hisarla çeviriyorlar. Galata'ya yukarıdan bakarsanız 5 bölümdür. Zamanla yapılmıştır bu hisarlar. Yoros'tan manzara ne güzel bakın. Manzaraya herkes bakar ama bütün buraların tarihini bilen biri olarak siz başka türlü bakıyorsunuz. Öyle. 34. ayrımın sonu. Sayfa 448.